Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burucat şehri.
Şehrinin girişinde çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burcard'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol dolambaçlı kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve Mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burucert'teki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerut nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı 3 göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burucard olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğumda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü Burucard kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burucert şehrini gezmeye devam ettik. Burucert'in güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucert Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidin'e 5 vasıtayla ulaşır.
Bu imamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu imamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Burucert'teki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Burucert'teki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Burucert'in usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burujerd Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini, tesisatı ve sistemi vardı. Ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burujerd şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan İki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burujerd çarşısını gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burujerd şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizle turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
İkinci İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şia aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu insanların her birinin öyküsü gerçekten dinlemeye değerdir.
Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şia tarihinin büyük alimleri başlığı altında hazırladığımız programımızın 43. bölümünü dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İranlı büyük alim Allame Vahid Behbahani ve eserleri ve hizmetleriyle tanıştık. Şimdi ise Allame Behbahani'nin en seçkin talebesi, yani kendisinden sonra Şia Müslümanların büyük taklit mezci olan ve Necef Dini İlimler Merkezi'nin başkanlığını üstlenen Allame Bahrul Ulum'la tanışacağız. Şimdi bu büyük alimle ilgili hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümüne kulak verelim.
Evliyaların yaşamını ve siyerini gözden geçirmek, hak ve hakikat peşinde olan insanlar için ruhunu ferahlatan cennet bahçelerinden birini gezmek gibidir. Evliyalar da bizim gibi insanlardı. Aynı eğilimleri ve içgüdüleri ve hevesleri vardı. Ve bizim gibi bu dünyada yaşıyordu ve bizim karşılaştığımız tüm zorluklarla onlar da karşılaşmışlardı. Ancak bu insanlar yeryüzünün tekrarlı saatlerin, günlerin, ayların ve yılların tutsağı olmadı ve varılması gereken yere varmayı başardılar. Ve tüm hak ve hakikat peşinde olanların saadet ve hidayet yolunu nurla aydınlattılar.
Allame Bahrul Ulum olarak ün yapan büyük fakih, muhaddis ve Şia mezhebinin başarılı arifi Seyyid Muhammed Mehdi Tabatabai Necefi Kameri 1155 yılının Ramazan bayramında Kerbela kentinde dünyaya geldi. Babası ve dedeleri hepsi din alimlerinden ve birinci Allame meclisinin torunlarındandı. Seyyid Muhammed Mehdi ergenlik çağında Necef Dini İlimler Merkezi'nde büyük hocalardan ders almaya başladı ve ön eğitimini bu merkezde ve alim babası Seyyid Murtaza Tabatabai Burucerdi ve Şeyh Yusuf Buhrani gibi o dönemin büyük alimleri nezdinde tamamladı ve bu hocalardan yeteri kadar ders aldıktan sonra Kerbela'ya dönerek Şia Müslümanların taklit meci Allame Vahid Behbahani'den feyz almaya karar verdi.
Seyyid Muhammed Mehdi Necef ve Kerbela Dini İlimler Merkezlerinde yeteri kadar ders aldıktan sonra Kabere 1186 yılında İran'ın kutsal Meşhed kentine bir seyahat gerçekleştirdi ve 7 yıl boyunca 8. İmam, İmam Rıza Aleyhisselam'ı Mutahhar Türbesi'nin yanı başında nefsini tezkiye ederek çeşitli ilimleri öğrenmeye devam etti. Seyyid Muhammed Mehdi burada dini ilimler merkezlerin yaygın derslerine katılmanın yanı sıra Şehit Rabe olarak ün yapan Mirza Muhammed Mehdi Horasani nezdinde felsefe öğrenmeye başladı. Bir gün ders sırasında genç talebesinin aşırı zekasına hayran kalan Horasani ona "Sen gerçekten ilim denizisin" dedi. Ve o günden sonra Seyyid Muhammed Mehdi bu ibarenin anlamına gelen Bahrul Ulum lakabı ile ün yaptı. Bu lakap ömrünün sonuna kadar kaldı. Ondan sonra da hanedanı aynı lakapla yani Bahrul Ulum olarak ün yaptı.
Allame Bahrul Ulum kutsal Meşhed kentinde eğitimine devam ettiği dönemde fıkıh, hadis, felsefe ve o dönemin diğer yaygın ilimlerinde en üst derecelere ulaşmıştı ve ulema ve hocalarından yoğun ilgi görüyordu. Bu yüzden Allame Vahid Behbahani ömrünün sonlarına doğru Allame Bahrul Ulum'dan Necef kentine gelmesini ve Necef Dini İlimler Merkezi'nin başkanlığını ve Şia Müslümanların taklit merciliğini üstlenmesini istedi. Zira Allame Behbahani artık ileri yaşlı ve cismi ve fikri zafiyeti yüzünden bu mevkileri daha güçlü ve daha seçkin birine devretmesi gerektiğini düşünüyordu. Böylece Allame Bahrul Ulum bereketli ömründen henüz 40 yıl geçtiği bir sırada Müslümanların önderliğini üstlendi ve bir yandan tedris ve telif gibi işlerle uğraşırken öbür yandan yoksulların ve muhtaç insanların durumlarıyla ilgileniyor ve halkın sosyal ve dini meselelerine çözüm getiriyordu.
Allame Bahrul Ulum, İslam ümmetinin çeşitli sosyal meseleleri ve türlü sorunlarına çare bulmak ve dini ilimler merkezlerine çeki düzen vermek üzere hemen kendisiyle çağdaş olan seçkin alimleri ve fakirleri göreve çağırdı ve aralarında işleri sonuca taşıyacak bir iş paylaşımı yaptı. Bu düzenli ve güdümlü iş paylaşımı o zamana kadar ulema arasında yaygın bir konu değildi. Ancak bu iş paylaşımı ile beraber dini ilimler merkezini yönetmek ve halka cevap verme işi daha hızlı ve daha kolay hale geldi.
Allame Bahrul Ulum Şeyh Cafer Kaşifulgutay'ı fetva işi ile görevlendirirken Şeyh Hüseyin Necefi de Necef'te cemaat imamı olarak atadı ve yine yargı ve mahkeme işlerini Şeyh Muhiddin'e ve fıkhi eserlerin telif ve tedvin görevini de Seyyid Muhammed Cevat Ameli'ye devretti. Böylece Allame Bahrul Ulum kendisi de Necef Dini İlimler Merkezi'nin işlerine daha fazla zaman ayırdı. Böylece Allame Bahrul Ulum döneminde Necef Dini İlimler Merkezi takviye edildi. Allame Bahrul Ulum birçok seçkin alim ve bilgin yetiştirdi. Bu seçkin alimlerin arasında Şeyh Cafer Kaşfulgut'a, Seyyid Muhammed Cevad Ameli ve Şeyh Muhammed Taki İsfahani gibi alimlerin adı dikkat çekmektedir.
Allame Bahrol Oğlum çeşitli İslami ilimlerin üzerine önemli eserlere imza attı. Bu eserlerin en önemlileri ise fıkıh alanında Mesabihul Ahkam, 2000 beyt şiir içeren fıkıh alanında yazılan ve üzerine birkaç kez tefsir ve şerh yazılan Eddaratul Necifiye ve talebesi Şeyh Cafer Kaşifoğlu Kutan'ın üzerine şerh yazdığı Meşkatul Hüdayi adlı eserlerdir. Allame Bahrul Ulum fıkıh ve kelamdan başka İslam tarihi, rical ilmi, şiir ve edebiyat alanında da çok değerli teelifleri bulunuyor.
Allame Bahrul Ulum biraz önce de belirtildiği üzere şiir ve edebiyat alanında da fevkalade maharetli bir yazardı ve fıkıh, usul ve rical ilimlerinde çok değerli şiirler yazmıştı. Bir hocanın fıkıh ve usul ilimlerinin karmaşık ve önemli konularını yüzlerce beyt şiir kalıbında beyan etmesi, şairlik zevkinden başka bu ilimlere tam hakim olmayı da gerektiren bir konudur. Bu çalışma talebelere dersleri daha hızlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olduğu gibi sunulduğu özel kalıbı itibariyle tartışılan konuların uzun yıllar kalıcı olmasına vesile oldu. Nitekim günümüzde Allame Bahrul Ulum'un yazdığı şiirler birçok dini ilimler merkezinde hocalar tarafından ders veriliyor ve talebeler de bu şiirlerden yararlanıyor.
Allame Bahrul Ulum fıkıh ve ilmi şiirlerden başka İslami inanç alanında da şiirleri vardı. Örneğin şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında Arapça şiir yazdı. Şiirin anlamı şöyle: bu ne büyük hadisedir ki büyüklüğünden dağlar ve çöller sarsılmıştır. Bu figanlar neden yükselir? Güya figanlar yanan kalplerden alevlenmiştir. Ne oldu ki gözlerden yaşlar akar oldu ve yüzlerde nehirler oluşturdu? Güya sur İsrafil'e üflendi, kıyamet başladı ve insanlar sarhoş olmuş. Oysa hepsinin aklı başındadır ve sarhoş değildir.
Allame Bahrul Ulum'un hayatından oldukça ibret verici hikayelerden biri bu seçkin alemin Kameri 1193 yılında Vahiy Diyarı Hicaz topraklarına yaptığı seyahatti. Allame Bahrul Ulum Hicaz topraklarında mezhebini yani Şia olduğunu gizli tuttu ve böylece her türlü olumsuz şartlardan ve dar görüşlü yaklaşımlardan uzak bir şekilde bilimsel tartışmalara girmek istedi. Bu seyahatte sıradan insanlar ve ilmi şahsiyetler bu büyük alimi büyük ilgiyle karşıladı. Allame şartları tartışmak ve halkı hidayete erdirmek için uygun bulduktan sonra tam 2 yıl Hicaz'da ikamet etti. Allame'nin ehli sünnet fıkhına hakimiyeti ve İslami davranışı onu o diyarda yaşayan insanların ve özellikle İlim ehli olanların arasında çok sevilen bir alim yaptı. Öyle ki her gün çok sayıda insan ona başvurarak ilminden feyz almaya başladı. Ve ne ilginçtir ki İslami mezheplerin izleyenlerinin her biri Allame Bahrul Ulum'u kendi mezhebinin izleyeni zannediyordu. Ve kelam ilmi üzerinde verdiği ders de 4 mezhebin temeline göre düzenlenmişti.
Allame Bahrul Ulum Mekke'de ikamet ettiği günlerin sonunda mezhebini ilan etti. Allame'nin Şia olduğu haberi Hicaz'a yayıldığında bazı mezheplerin bağnaz alimleri onunla tartışmaya kalkıştı. Ancak Allame ilim deniziyle tüm tartışmalardan üstün çıktı. Hak ve hakikat peşinde olan birçok insanı hakiki İslam'a cezbetmeyi başardı. Hatta Mekke'nin ehli sünnet cuma hatibi 80 yaşında Şia mezhebini seçti.
Allame Bahrul Ulum Mekke'de ikamet ettiği yıllarda başka önemli çalışmalar da yaptı. Örneğin hac amellerinin en doğru konumlarını belirleyerek pekiştirdi ve mikat adıyla bilinen ve ihram bağlanan mekanları ve yine hac farizasında önem arz eden diğer bazı önemli mekanların konumunu belirledi. Allame ayrıca Mescid-i Haram'ın taş döşemelerini Şia fıkhına göre üzerine secde etmek doğru olacak biçimde değiştirdi.
Allame Bahrul Ulum ilmi ve manevi makamı, takva ve irfani dereceleri yüzünden her daim Şia alimlerin fevkalade saygı duyduğu bir alim olmuştur. Öyle ki amellerinin paklığı yüzünden makamı masumların makamına yakın olarak bilinir. Allame Bahrul Ulum, İslami ahlaki ve peygamber gibi davranışları sayesinde sadece Şia Müslümanların değil, başka İslami mezheplerin izleyenlerini, hatta kendisiyle tanışan Yahudiler ve Hristiyanları bile hayran bırakmıştır.
Evet değerli dinleyiciler, Allame Bahrul Ulum ilim ve ameli bir arada yürütüyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi yaşamın en güzel örneği olarak seçmişti.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin 43. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizlere İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini gelerek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Gilan ili, yağmur, orman ve deniz diyarı eskiden beri İran'ın turizm kutuplarından biri olarak her zaman gündemini korumuştur. Tabii ki Gilan ilinin çekiciliğinde katkısı olan yönlerinden biri de bölgenin yemek çeşitliliği ve yöre halkının yeni lezzetler yaratmak için yiyecekleri bir araya getiren yeteneğidir. Bölgenin yemyeşil ovaları ve bereketli toprağı ile doğasının cömertliği, bölgene mutfak kültürünün çeşitliliğine sebep oluyor. Bugün ve bir sonraki birkaç bölümde sizlerle birlikte Gilan'ı gezeceğiz.
Gilan ilinin Alborz Sıra Dağları, Taleş Dağları ve Hazar Denizi arasında yer alması, her yanından nehirlerin aktığı ve ormanların yeşilliğiyle göz kamaştıran bir bölge oluşturmuştur. Arkeolojik çalışmalar Gilan'da Marlik ve Emleş gibi 3000 yıllık uygarlıkların olduğunu gösteriyor. Tabii ki son buzul döneminden önce, yani 50 ila 150 bin yıl önce bölgede bazı kavimlerin yaşadığına dair kanıtlar var. Aryanlar ve diğer kavimlerin bu topraklara göç etmesinden sonra aralarında Gil ve Dehlem'in çoğunlukta olan yeni kabileler oluştu.
En başından itibaren söz konusu kavimlerin liderleri tamamen özgür yaşamış ve asla yabancılar veya diğer hükümranlara karşı teslim olmamış, hatta Mede devletine bile itaat etmemiştir. Milattan önce 6. asırda Gilanlılar Hahmenşir Şahı Büyük Kiros ile müttefik olarak Med hükümetini devirdiler. İslami İran topraklarına ulaşması ile Gilan ili Alevilerin güvenli sığınağı oldu ve Gilan ve Dehlem halkı giderek Alevilerin mezhebine yöneldiler ve yayılmasında da çok çalıştılar. Meşrutiyet devriminin zaferinde Gillerin büyük ve önemli rolleri olduğu ve Hicri Kameri 1287 yılında diğerleriyle birlikte Tahran'ı fethettiler. Mirza Küçük Han ayaklanmasında İran halkının oynadığı rol ve faaliyetleri bu topraklarda yaşayan halkın en bariz özgürlük örneklerinden bir diğeridir.
İran'ın en kalabalık 12. ili olan Gilan ili, ılıman iklimi ve verimli toprakları nedeniyle nüfus yoğunluğunun yüksektir. Bu yüzden İran'ın illeri arasında nüfus yoğunluğu konusunda 3. sırada yer almaktadır. Ilıman ve nemli iklime sahip olan Gilan'da Taleş Dağları ve Alborz Sıra Dağları deniz neminin güneye geçmesini engeller. Bu yüzden yılın birçok ayında bu ildeki nem oranı yüksektir. Yüksek nem oranı havayı yumuşatır, tam da bu yüzden bölgede şiddetli donlar veya çok sıcak günler nadiren yaşanır. Tabii ki yaz aylarında nemin yükselmesi çok nemli günlerin yaşanmasına sebep oluyor.
Gilan'ın elverişli iklimi ve verimli toprağı nedeniyle çeşitli sebzeler, meyveler, baklagiller dahil olmak üzere çeşitli organik gıdaları yetiştirmeye elverişlidir. Bu yüzden birçok turistin bu bölgeye ilgisini çekiyor. Gilan, yerel yemek çeşitliliği açısından İran'ın ilk ilidir. Örneğin yöre halkı sadece kış ayları için yaklaşık 60 yerel yemekleri vardır. Doğanın cömertliğine ilaveten çeşitli balıklar, özellikle kütüm balığı, yöre halkının yemek sofralarının vazgeçilmezidir. Ayrıca İran'da şali olarak bilinen pirinç tarlalarının genişliği nedeniyle çeşitli yemeklerde pirincin bolca kullanılmasına da değinebiliriz.
2004 yılında UNESCO tarafından kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı'na hali hazırda dünya çapında 116 kent üyedir. Ağın hedefi ise üye kentler arasında yaratıcılık alanında yatırım amacı ile uluslararası işbirliğini güçlendirmektir. UNESCO'ya göre yaratıcılık, sürdürülebilir kentsel gelişmeye rehberlik etmek, sosyal katılım ve kültürel tazeliğe ortak olmaktır.
Gilan ilinin merkezi Reşt kenti ise 2015 yılında yaratıcı gastronomi kenti olarak Yaratıcı Kentler Ağı tarafından seçildi. Bu ünvan Giran ilinin yemek çeşitliliği ve mutfak zenginliğini daha da öne çıkarıyor. Kayıt altına alınan bu ünvan önemlidir, zira en önemli hedeflerden biri olan Reşrin, markalaştırma yolunda atılmış temel bir adımdır. Gilan ilinin merkez kenti Reşt şehrinin yaratıcı bir gastronomi şehri olarak tanıtılmasının sebebi 220 yöresel yemeğin varlığı ve yöresel yiyecek ve gıda ürünlerinin çeşitliliği. Ayrıca çiftlikten sofraya yöresel yemek üretiminin sağlık ve organik üretim sürecidir.
Gilan ilinin en büyük kenti olan Reşt kelimesinin anlamı yağmak anlamındadır. Reşt'in yıllık ortalama yağış miktarı 1359 milimetredir. Bu yüzden bu kenti yıllık yağış bakımından ilin ilk merkezi yapar. Reşt kenti gümüş yağmurlar şehri olarak tanınmasına sebep oluyor. Tahran'a 300 kilometre uzağında olan Reşt şehrinin yüksekliği deniz su seviyesinden ortalama 5 metredir. Elborz sıra dağları Reşt şehrinin güney kesiminde yer alırken kentin kuzeyinde ise Hazar Denizi ve Enzeli sulak alanı bulunuyor.
Başta ormanlar arasında büyük bir köy olan Reşt kenti İran'ın en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilir. Zira miladi 10. asırda Hududul Alem kitabında Reşt'ten söz edilmiştir. Gilan ilinin merkezi olan Reşt kentinde çeşitli lehçeye sahip etnik gruplar yaşıyor. Coğrafi açıdan İran'ın küçük illerinden olan Gilan'da kültürel çeşitliliği her yerden daha fazla görülüyor. Yüzyıllardan beri farklı etnik gruplar Gilan ilinin farklı bölgelerinde barış içinde bir arada yaşıyorlar ve bu dayanışma ortak bir kültür oluşturmuştur. Fakat tüm kavimler kendi etnik özellikleri ve lehçelerini koruyorlar. Tabii ki bu zengin kültür kendini Gilan halkının geleneklerinde göstermiştir ve bu toprakların eski törenleri yılların ardından hala Gilan halkı ve hatta Reşt gibi modern kentsel yaşamda bile göze çarpıyor.
İran halkı Ahamenişler döneminden pirinci biliyorlar ve kenti ülkelerinde bol su ve sıcak havanın olduğu her yerde pirinç ekmeye çalışmıştır. Gilan ili İran'daki en önemli ve başlıca pirinç yetiştirme bölgesidir. Bu da bölge halkının yiyeceklerinde pirincin ham maddelerden biri olarak kolayca erişilmesini sağlamıştır. Ayrıca Hazar Denizi'ne yakınlığı ve halkın balıkçılıkla uğraşması, insanların yemek çeşitliliği ve balıkla çeşitli yemeklerin hazırlanmasının bir diğer nedenidir. Deniz ürünleri yüksek protein, yağ ve düşük kolesterolün yanı sıra vitamin ve mineral içerir. A, B ve D vitaminleri, kalsiyum ve fosfor içeren balık eti, demir, bakır ve selenyum bakımından düşüktür. Beslenme uzmanları başta kalp hastaları olmak üzere herkes için haftada 2 kez her seferinde 90 gram balık yemeği önermektedir.
Gilan ilinde yaşam beklentisinin yüksek olmasının ana faktörlerden biri balık tüketilmesidir. Nitekim 2013 yılında Gilan ilindeki yaşam beklentisi ülke ortalamasının 3 yaş üstünde ve 75 yaştır. 19. yüzyıl Polonyalı bilim adamı Alexander Borejko, Chosko, Gilan Toprakları adlı kitabında şöyle yazıyor. İran topraklarından geleninde kümes hayvanlarının her yerinde bol olduğu tek yer Gilan'dır ve buranın aşçılarının becerisi Tahran saraylarında bile ünlüdür.
20. asrın başlarındaki bir diğer yazar ise Gilan yemekleri hakkında şöyle yazıyor. Gilanlıların ana yemeği su ile pişirilen pirinç olan çilavdır ve bir parça tuzlu balık. Bu bölgedeki kalabalık nüfus merkezlerindeki insanlar ekmek yemiyor. Ayrıca yılın farklı mevsimlerinde çeşitli sebze ve orman meyvelerinin bulunması ve çok çeşitli olması da Gilan elinde özellikle Raşt kentinde insanların yemek zevkleri ve gıda çeşitliliğinin bir diğer önemli nedenidir.
Gilan elinde tek başına ordov olarak ya da başta balık olmak üzere diğer yiyeceklerle birlikte tüketilen benzersiz birçok etsiz yemek çeşitleri vardır. Gilan ilinin en bilinen ve en asil yemeklerinden biri domates, közlenmiş patlıcan, sarımsak, yumurta ve baharatla hazırlanan Mirza Gasemi'dir.
Mirza Gasemi'nin tarifine gelince, önce patlıcanları közleyin ve tamamen pişince bir tepside soğumasını bekleyin. Daha sonra kabuklarını soyun ve bir bıçakla çok ince kıyın veya rendeleyin. Domateslerin kabuğunu soyun ve makinede çökerek püre haline getirin. Sarımsakları soyun ve ezin. Bir tavada biraz yağ ile sarımsakları 10 dakika kızartın. Zerdeçal, kara veya kırmızı biber ekleyin. Yaklaşık 1 dakika sonra yumurtaları sarımsakların üzerine sahanda kırın ve karıştırarak tamamen pişmesini bekleyin. Sarımsakla birlikte pişen yumurtaları bir başka kaba alın. Şimdi püre halindeki domatesleri tavaya alın ve biraz pişirin. Daha sonra ezilen közlenmiş patlıcanları domateslere ekleyin. Biraz tuz koyarak gerekirse biraz yağ da ekleyin. Domates ve patlıcan karışımını yaklaşık yarım saat orta ateşte pişirin. Patlıcan ve domatesler tamamen birbirine karışıp kıvama gelince yumurta ve sarımsakları ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve servis tabağına alın. Mirza Gasemi'ye pilav ya da ekmek ve özellikle taze ekmekle birlikte yanında İranlıların sofrasında eksik olmayan çeşitli otlardan oluşan sebzi hordan, sarımsak turşusu ve zeytin ile yiyebilirsiniz. Közlenmiş patlıcan kokusu sevmeyenlere bir önerimiz var. Patlıcanları közlemek yerine kızartabilirsiniz fakat asil Mirza Gasemi ise közlenmiş patlıcan ve sarımsak ile yapılır.
Gilan'da Mirza Gasemi ana yemek olarak süzmeden pişirilen pilav olan kete ile birlikte ve ördövr olarak da tek başına yenir. Fakat İran'ın bazı bölgelerinde ekmekle yenir. Mirza Gasemi'nin hazırlanması çok kolay ve yazın her evde bulunan basit malzemelerle yapılır. Üstelik etsiz olması da vejetaryenler için ideal bir yemektir.
Değerli dinleyiciler, gelecek sohbetimizde yine Gilan ilinden sizlere sesleneceğiz.
O zamana kadar esen kalın ve bize turkish@ws.irib.ir adresinden görüşlerini bildirin. Ayrıca www.farsude.com üzerinden de bizi takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusunun devamında İslam peygamberinin mübarek yaşamını ve çocukluk çağını ele almak istiyoruz.
Araplar cahiliye döneminde sabit ve düzenli bir takvimi yoktu. Buna göre bazen önemli bir hadiseyi veya ünlü bir şahsiyetin ölümü veya iki aşiret arasında kanlı bir savaşı kullandıkları takvimin başlangıcı olarak kabul ediyordu. Nitekim Arap aşiretleri ortak bir takvimden de yararlanmıyordu ve her aşiret kendine göre önemli gördüğü tarihi bir hadiseyi takviminin başlangıcı olarak kabul ediyordu. Örneğin Ebraha komutasındaki fil ordusu Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye doğru saldırıya geçtiği gün cahiliye Arapların kullandıkları takvimin başlangıç noktalarından biridir. O gün Yüce Allah'ın emri üzerine gökte kuşlar ortaya çıktı ve attıkları taşlarla Ebraha'nın muazzam ordusunu dağıtarak hepsini helak etti. Bu hadise o dönemin hadiselerini gölgesi altında bıraktı ve o yıl fil yılı olarak adlandırıldı ve uzun yıllar Arap takviminin başlangıcı oldu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem fil yılının Rebiül Evvel ayının 17. günü olan bir cuma günü seher vakti Mekke'de dünyaya geldi. Bu veladet miladi 570 yılına denk geliyordu.
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kureyş aşireti ve Haşimoğulları hanedanındandı. Babası Abdullah, Abdülmuttalib'in oğlu, annesi de Amine idi. Abdullah pak ve imanlı bir insandı. Abdullah Amine ile evlendikten sonra ticaret yapmak üzere bir kervanla beraber Mekke'den Şam'a gitti. O sıralarda Amine hamileydi. Abdullah Şam'dan dönerken Medine'de ağır bir hastalığa yakalandı. Orada eşi ve doğacak bebeğinin hasretiyle hayata gözlerini yumdu. Abdullah'ın vefatı üzerinden aylar geçiyor ve Amine eşini kaybetmenin acısıyla yaşıyordu. Şimdi artık bebeğin doğma zamanı gelmişti. Seher vakti tam şafak sökerken Amine doğum sancısıyla uykudan uyandı. O zorlu anlarda Yüce Allah'ın inayetiyle Amine'nin evi aydınlandı. Amine gördüklerine inanamıyordu. Sanki evine gökten yıldızlar yağıyor, evi nurani bir hal almıştı. Az sonra Amine varlığından alem nurani olan erkek bir bebek dünyaya getirdi. O sırada Amine bir nida duydu. O ses Amine'ye doğurduğu bebekte geçmiş enbiyanın özellikleri, Nuh'un cesareti, İbrahim'in ihlas ve tevekkülü, Yusuf'un siması, Salih'in fesahati, Musa'nın direniş ve İsa'nın züht ve cömertliği gibi sıfatların tümü bir arada bulunduğunu söylüyordu.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in veladetiyle eş zamanlı olarak dünyada bazı hadiseler yaşandı ve bu hadiseler tarihte kayda geçti. Örneğin Kabe'de bulunan putlar yüzleri üzerine devrildi. Yine İran'da Kesra Eyvanı çatladı ve 14 kongresi yıkıldı. İran'da ayrıca 1000 yıldan beri hiç sönmeden yanan Fars'ın büyük ateş tapınağındaki ateş söndü. Save göleti kurudu. İran kralı Enuşirvan'da sarayının çöktüğüyle ilgili kötü bir rüya gördü. Tüm bu hadiseler aslında dünyada artık putperestlik devrinin sona ereceğini ve şeytani güçlerin yok olacağını müjdeliyordu. Bu hadiseler belki de putperestlik, zulüm ve fesada batan insanların kalbini titretmek ve onları yeni bir değişim için hazırlamak içindi. Kuşkusuz bu hadiseler dünyada gelecekte muazzam bir değişim yaşanacağının işaretiydi. Gerçi bu tür acayip hadiselerin yaşanması sadece İslam peygamberine özgü olmadığı ve diğer büyük peygamberlerin veladeti de benzer hadiselerle eş zamanlı olduğu belirtilmelidir.
Hazreti Muhammed doğduktan sonra dedesi Abdülmuttalib bu büyük nimeti sunan Yüce Allah'a şükretti. Ardından adını Muhammed koydu. Abdülmuttalib'in neden bu adı seçtiğini, oysa bu ad Araplar arasında pek yaygın olmayan bir ad olduğu söylendiğinde şöyle karşılık verdi. Yerde ve gökte takdir edilen olsun istedim. Amine'nin yeni doğan bebeği pek kısa bir süre ana sütünden beslendi. Ardından bu bebek çölün temiz ortamında yetişmesi ve Mekke'nin gürültülü ve tantanalı ortamı ve cahiliye değerlerinden uzak olması için bebek Muhammed'i çölde yaşayan bedevi bir dadıya verilmesi kararlaştırıldı. Allah Resulü'nün doğumu üzerinden 4 ay geçtiği bir sırada Sa'd oğulları aşiretinin dadılık yapan kadınları Mekke'ye geldi ve Halime adında pak bir kadın bebek Muhammed'e bakmayı kabul etti.
Tarihte belirtildiği üzere son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamı ta çocukluk çağından itibaren ve peygamberliğe seçildiği güne kadar sürekli acayip ve şaşırtıcı hadiselerle beraber oldu. Ailesiyle birlikte çöl yaşamında kıtlık sıkıntısıyla karşı karşıya kalan dadı Halime şöyle anlatıyor. Muhammed adında yetim bir bebeği bize emanet ettiler. Henüz Mekke'den uzaklaşmadan büyük şaşkınlık içinde kurumuş göğsümüzün sütle dolduğunu fark ettim. Öyle ki hem kendi bebeğimi ve hem Muhammed'i doyurdu. Eve vardığımızda kocam büyük bir şefk ve mutlulukla bizi karşıladı ve şöyle dedi. Bak Halime, kuraklığa rağmen dişi develerimizin sütü bollaşmış. İşte o zaman bu bebeğin bizim için çok mübarek biri olduğunu ve bizi mesut edeceğini anladım.
İşte böylece Halime Muhammed'e bakmak üzere onu yaşadığı çöle götürdü. Muhammed Sa'd oğulları aşiret arasında yaşamını sürdürüyordu. Ta ki sütten kesildi. Fakat Halime Muhammed'e 5 yaşına kadar en iyi şekilde baktı ve onu yetiştirmek için elinden geleni yaptı. Halime Muhammed'i çok seviyordu. Ve ona acayip bir şekilde alışmış ve sevmişti. Muhammed, aşiret halkında Arapça sözcükleri ve asil terimleri öğrendi ve Arapça beyanla tanıştı. Bu süre içerisinde Muhammed'in çocukluğu ve davranışları kendi yaşıtlarından çok farklıydı. Öyle ki herkesin dikkatini çekiyordu. Bir gün Muhammed Halime'nin yanına geldi ve çocuklardan biriyle çöle çıkmasına izin vermesini istedi. Halime kaygı içinde kabul etti. Onu çadırın içine götürdü, saçını başını düzeltti, ardından boynuna bir kolye taktı. Muhammed, "Bu nedir?" diye sordu. Halime şöyle karşılık verdi. "Bu koruyucudur ve seni kötü gözlerden korur." O sırada Muhammed küçük elleriyle kolyeyi açtı ve gayet net bir şekilde şöyle dedi. Anacığım sakin ol, beni sürekli koruyan biri zaten var. Bu sözlerin ardından Muhammed çöle çıktı. Fakat Halime ondan gözünü ayıramıyordu. Ve sürekli bu çocuğun nasıl böylesine hikmetli konuştuğunu düşünüp duruyordu.
Halime Muhammed'e baktı. 5 yılda arada bir onu annesine götürüyor ve böylece hasret gidermesine yardımcı oluyordu. Ancak son kez Muhammed'den ayrılmak kendisine çok zor ve ağır geldiği halde onu annesine teslim etti. Böylece Muhammed Mekke'ye geri döndü ve burada annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalib'in sınırsız sevgisinden yararlandı. O günlerde 5 yaşında olmasına rağmen Muhammed derin ve etkili bakışı, güzel yüzü ve anlamlı sözleriyle herkesin gözdesiydi. Bir yıl sonra Amine oğlu Muhammed'le beraber eşi Abdullah'ın mezarını ve akrabalarını ziyaret etmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Amine oğlu ile birlikte yaklaşık 1 ay Medine'de akrabalarına misafir oldu. Amine bu ziyaretin dönüşünde yolda hastalandı ve Avva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Böylece babasını hiç göremeyen Muhammed bu kez de annesinin sevgisinden ve sıcak kucağından mahrum kaldı.
Bundan sonra Hazreti Muhammed'in dedesi Abdülmuttalib, insan ruhu ve düşüncesinin yetiştirilmesinde etkili olduğu ömrünün bir döneminde oğlu Abdullah'ın yegane yadigarı Muhammed'in bakımını üstlendi. Abdülmuttalib torununu parlak bir gelecek beklediğini hissetmişti. Bu yüzden onu yetiştirmeye özel özen gösteriyordu. Abdülmuttalib ne zaman Kabe'nin yanında Kureyş liderleri ve oğulları ile oturduğunda Muhammed'i görür görmez onu yanına çağırıyor ve kendi yanına oturmasını istiyordu. Allah'a andolsun o büyük bir konuma kavuşacak diyordu. Fakat bu dönem de pek uzun sürmedi ve Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalib'i de kaybetti. O günlerde Muhammed'in yüzüne ağır bir hüzün çökmüş ve acı bir keder kalbini sarmıştı. Fakat Yüce Allah ona tüm bu musibetlere katlanma gücü vermişti. Çünkü Muhammed gelecekte tüm insanların önderi ve tüm acı çeken mağdur insanların dert ortağı olması gerekiyordu. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren acılar ve mahrumiyetlerle tanışması ve ruhu bir dağ kadar güçlü olması gerekiyordu. Gerçekten bu acılar ve sıkıntılar Muhammed'in ruhunu güçlendiriyor ve gelecek ilahi risaletin ağır yükünü taşımaya hazır hale getiriyordu. Bundan sonra büyük ve şerefli bir şahsiyet olan Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib onun bakımını üstlendi ve Muhammed Ebu Talib'in evine yerleşti.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Dinleyiciniz podcast
Podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ben Mehtap Mahir. Bugünkü sohbetimizde sizinle birlikte lobi ve lobiciliğin kavramı ve ayrıca Amerika'da lobinin konumuna bakmak istiyoruz. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde size İrlanda lobisini ve onun Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Hep birlikte dinleyelim. İrlandalı Amerikalı veya İrlanda asıllı Amerikalı terimi, soyları İrlanda adasına dayanan Amerikalıları ifade eder. Amerika'nın nüfus sayım bürosuna göre İrlandalı Amerikalılar yaklaşık 35.856.000 kişiyle Amerika'nın toplam nüfusunun %10'unu oluşturuyor ve Alman Amerikalılardan sonra Amerika'daki en büyük ikinci etnik gruptur. Aslında Amerikalı İrlandalılar Kanada, Avustralya, İngiltere, Meksika, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika ve Karayip bölgesinin Avrupa ülkeleri gibi diğer ülkelere dağılmış olan İrlanda diasporasının önemli bir parçası olarak düşünülmelidir. İrlanda diasporasının Amerika'daki varlığı bu ülkenin bağımsızlığı kadar eski ve hatta daha da eski bir tarihe sahip olup İrlandalıların Amerikan tarihinin farklı dönemlerindeki varlığı ve dönüm noktaları dikkat çekicidir. Bu diaspora genel olarak İrlandalılar olarak bilinse de daha yakından bakıldığında İrlandalı Amerikalılar ve İrlandalı İskoç Amerikalılar olmak üzere iki önemli kategori görülebilir. Amerika'daki İrlandalıların en önemli kısmını oluşturan İrlandalı Amerikalılar Katolik olup çoğunlukla Amerika'nın kuzeydoğu kıyısı ve batı kıyısı gibi kıyı bölgelerinde ve New York, Philadelphia, Chicago ve Boston gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Oysa İskoç kökenli İrlandalı Amerikalılar çoğunlukla Amerika'nın güneyi ve merkezinde ve kuzey New England, güney ve kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerde yaşıyor. Genel olarak bu iki grup bir araya gelerek öncelik ve görüş farklılığına rağmen İrlanda topluluğu adı altında Amerika'nın neredeyse her yerine yayılan bir topluluk oluşturmuşlardır ve tarihsel konumu ve örgütsel bütünlüğü nedeniyle de tüm Amerikan toplumu üzerinde birçok siyasi, sosyal ve kültürel etki bırakmıştır. İrlandalıların dini ve aile odaklı kültürü ve yıllar içinde sahip oldukları güçlü entegrasyon duygusu, İrlandalı Amerikalıları hem kendileri hem de dünyadaki İrlandalılar için ve Amerika'daki İrlanda için önemli bir lobi haline getirdi. Thank you.
Siyasi ve sosyal ve ekonomik açıdan İrlandalı Amerikalılar topluluğu, Amerikan toplumuyla en fazla yakınlaşma ve bütünlüğe sahip olan topluluktur ve diğer etnik gruplarla karşılaştırıldığında benzersiz bir etkiye ve konuma sahiptir. Söz konusu toplumun başarısının nedenleri yüksek etnik birlik duygusu, aile ve din gibi faktörlerde aranmalıdır. İrlandalıların Amerika'ya göçlerinin ilk günlerinden bu yana yüksek etnik birlik duygusu New York ve Boston gibi şehirlerde küçük yerel toplulukların oluşmasına yol açtı. İrlandalı göçmenler fakir olduklarından ve Amerika'nın doğu bölgelerine seyahat edip toprak ve tarım edinebilecek kadar paraları olmadığından gelir gelmez limanlara yerleşip yavaş yavaş nüfuslarını arttırdılar. Ortak dil ve kültürün yanı sıra din de bu toplumların bir parçası olmuştur. Başka bir ifadeyle 19. yüzyılın başından itibaren İrlandalı Katoliklerin Amerika'ya geniş çaplı göçü, her ne kadar Amerika'nın yerlilerini ve Protestanlarını destekleyen cahiller hareketi gibi Katolik karşıtı grupların oluşmasına neden olmuşsa da, İrlanda kökenlilere karşı ayrımcılığın ve şiddetin temelini oluşturdu. Ancak diğer yandan da birlikteliklerini ve bir arada olmaları halinde daha fazla güvenlik ve refahtan yararlanacakları algısını da ekledi. Aslında ulusal bağların yanı sıra dini baskı duygusu da İrlanda toplumunun daha sağlam ve uyumlu hale gelmesine neden oldu. Bu arada İrlanda Katolik Kilisesi'nin söz konusu toplumun entegrasyonundaki rolü de göz ardı edilmemelidir. Geçtiğimiz yıllarda İrlanda halkının en önemli sosyal etkinliği her zaman kilisede toplanmak ve programlarına katılmak olmuştur. Katolik Kilisesi kendi özel okullarını kurarak Amerika'daki yeni nesil İrlandalıları pratik olarak eğitmiş ve onları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik ederek İrlanda kökenli topluluğun genişlemesine neden olmuştur. Özellikle iç savaş sonrasında Amerika'nın ekonomik durumunun iyileşmesi de bu sürece otomatik olarak yardımcı oldu. Böylece İrlandalı soyundan gelenlerin aile yaşamları giderek iyileşti ve sosyal sınıflarının gelişmesi için uygun koşullar sağlandı. İrlandalıların geleneksel kültürü Amerikan orta sınıfının özellikleriyle çok uyumlu olduğundan İrlandalılar bu sınıfın çerçeve ve davranışlarını kolaylıkla kabul etmişler ve bunun sonucunda 20. asrın başlarında Amerikan orta sınıfı olarak konumlarını güçlendirip istikrara kavuşmayı başardılar. Bahsedilen özelliklere ek olarak İrlandalı asıllı vatandaşlar geleneksel olarak araçlarını hedeflerine ulaşmak için kullanmışlardır. Bu araçların en önemlilerinden biri Amerika'daki oluşumunda ve gelişmesinde İrlandalı soyundan gelenlerin önemli bir rol oynadığı işçi hareketidir. Aslında 20. asrın boyunca Amerikan işçi hareketi bu ülkedeki toplumsal değişimlerin nedeni olmuş ve sosyal adaleti ve işçilerin karar alma hakkını elde etme çabası ve mücadelesi Amerika'nın siyasi ortamını yeniden şekillendirmiştir. İşçi sendikalarının kültürel etkisi ve önemi bile siyasi etkilerini aşmış ve Amerikan popüler kültürünü şekillendirmiştir. Katolik İrlandalı göçmenler 1840'lı yıllarda Amerika'ya giriş yaptıktan hemen sonra otoyol, kanal, demiryolu ve maden projelerine ilgi duymuşlar. Ve aslında bu projeler için insan gücünün ana dayanığını oluşturmuşlardır. İrlanda soyluları 1850'lerden günümüze kadar işçi hareketinde yer almanın yanı sıra büyük Amerikan şehirlerinin polis ve itfaiye teşkilatlarında da önemli bir varlığa sahip bulunarak New York, Chicago, New Orleans ve San Francisco'da biraz önce adı geçen idarelerin personelinin ve liderlerinin çoğu İrlanda kökenlidir. İrlanda asıllı Amerikalıların diğer önemli araçlarından biri de parti ve siyasi liderlik kadrolarında yer alma konusundaki yüksek örgütsel güçleridir. Öyle ki 1850'lerden günümüze kadar Amerika'nın büyük şehirlerinde Katolik Kilisesi, işçi sendikaları ve Demokrat Parti liderlerinin çoğu İrlanda kökenlidir. Bu organizasyon sadece sözü geçen kuruluşlarla sınırlı olmayıp üniversite ve yüksek okulları da kapsamaktadır. John Fitzgerald Kennedy'ye Katolik kökenli İrlandalı siyasi kahraman denilebilir. 1830'lardan 1960'lara kadar İrlandalı kökenlilerin %80 ile 95'i 1920'ler gibi istisnalar dışında Demokrat Parti'ye oy verdi ve onu destekledi. Hali hazırda Katolik kökenli İrlandalıların çoğu Demokrat Parti'de aktiftir. Ancak bazıları Cumhuriyetçi Parti'nin liderliğinde de yer almış ve halen aktiftir. Parti faaliyetlerine ek olarak İrlandalı Katolik soyundan gelenler kentsel alanlarda önemli bir varlığa sahipler ve Boston, Cincinnati, Houston, New York, St. Louis, St. Paul ve San Francisco gibi birçok büyük şehrin belediye başkanları olmuşlardır. Chicago, Boston ve Jersey City gibi şehirler en fazla sayıda İrlanda asıllı belediye başkanına sahiptir ve şu anda Chicago, Baltimore, Oakland, Omaha, St. Paul, Jersey City, Rochester, Springfield, Rockford, San Francisco, Scranton ve Sierra Leone'un belediye başkanları İrlanda kökenlidir ve Demokrat Parti'ye bağlıdırlar. Katolik asıllı İrlandalıların yanı sıra Protestan asıllı İrlandalılar veya İskoç asıllı İrlandalılar da etkileri Katolikler kadar yüksek olmasa da Amerika'nın siyasi arenasında özellikle başkanlık döneminde önemli bir varlığa sahip olmuşlardır ve oylarının etkisi de daha az araştırılıyor.
Thank you.
genel olarak en az 23 Amerikan başkanının İrlanda kökenli olduğu veya tahminen İrlanda kökenli olduğu düşünülebilir. Elbette her birinde İrlanda kökenli olma miktarı farklıdır. Örneğin Andrew Johnson'ın hem babası hem de annesi İrlanda'da doğmuştur. George W. Bush ise iki İrlandalı Amerikalının çocuğudur. Kennedy'nin daha güçlü İrlanda kökleri vardı ve Reagan'ın babası İrlanda kökenliydi. Annesi İrlanda-İskoç kökenliydi. James Knox Polk da İrlandalı-İskoç'tu. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının üçte birinden fazlasının İrlandalı-İskoç olduğu ve atalarının Ulster'e yani eski İrlanda eyaletinin en kuzeydeki eyaleti olduğuna dayandığı söylenmektedir. Bill Clinton, başkanlığı sırasında Ulster'i iki kez ziyaret eden İrlanda asıllıların bu kategorisinin ünlü bir örneği olarak kabul edilebilir. Kamusal kültür alanında kültürel varlıkların kullanımı ve etkisi geçtiğimiz yıllardan günümüze kadar İrlandalı Amerikalıların diğer araçlarından biri olmuştur. Her ne kadar dini bir ritüel olsa da İrlandalıların Amerika'daki varlığının sembolü olarak bilinen Aziz Patrick gününün her yıl kutlanması, tüm Büyük İrlanda gelenek ve göreneklerinin o gün kutlandığı bir fırsat haline gelmiştir. Bu kutlamanın yeri ve kültürel etkisi o kadar fazla ki, kutlamanın yapıldığı ay olan Mart ayı, Kongre tarafından İrlandalı Amerikalıların miras ayı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca İrlandalılar genel olarak Amerika'ya geldiklerinden beri edebiyat, görsel sanatlar, spor gibi çoğu sanatsal ve kültürel alanda faaliyet göstermektedir ve bu alanlardaki ünlü kişilerin çoğu İrlanda kökenlidir. Bu önemli varlık ve etki İrlanda toplumunun Amerika'daki varlık tarihi boyunca imajını geliştirmesine ve belirli bir sosyal prestij kazanmasına olanak sağladı. Değerli dinleyiciler, bu bölümde İrlanda lobisinin Amerika'daki tarihini incelerken, Amerika'nın siyasi ve toplumsal yapısındaki rolü ve etkisinden bahsettik. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.